Ayrım 6. Loksandra, İstanbul Düşü. Maria Jordanidou. Sayfa 45. 10. İşin kötüsü o gün güneyden estiği için Bakırköy-Galata arası çalışan vapur gecikme yapmıştı. Bir esmek ki Allah seni korusun. Bir de deniz tutmasın mı Loksandra'yı? Hayatta kaldıramadığı şey. Aklını evde bırakmıştı. Acaba Tarnana tek başına mutfak işini becerebilir miydi? Sultan Alakarda'yı yağ koymayı unutur muydu? Nah gördün mü şimdi? Konazoitsa'ya çocuklara göz kulak olsun diye tembih etmesini de unutmuştu. Kokonazoitsa çocukların öğretmeniydi. Kendi okulu vardı. Yani evindeki yemek odasına 10-15 çocuk toplar ve onlara şarkı, coğrafya, tarih, aritmetik öğretir. Yarostati'den parçalar okurdu. Alekaki aritmetikte birinciydi. Kilio ise okumada başta geliyordu ve her yıl babasının doğum gününde konuşma yapar şiir okurdu. Bir yıl şöyle bir şiir okumuştu da nasıl duygulanmışlar ve gözyaşları içinde dinlemişlerdi. Ioannos Galatos'un kızı 7 yaşında. Dağ taş demeden yalın ayak, cepheye giden babasının peşinden koşuyor. Elengaki teyze çığlığı basmış, Erzurum'da öldürülen babasını hatırlayan Tarnana ağlamaya başlamıştı. Herkes ağlıyor diye sultana da ağlamaya başlamıştı. Herkesin ağlamakta olduğunu gören gelinleri Kamil'i ürkmüş, ne olduğunu sormuştu. Bunun üzerine Dimitro, Kilio'dan şiiri bırakıp o günlerde moda olan Madame Angot'un kızı şarkısını okumasını rica etmişti. Oysa ki Kilio, ''Ey göklerde uçan aşık, gönül sen'' aryasını okumayı seçmişti. Görüyorsunuz bunca özelliğinin yanı sıra Kilio'nun sesi de güzeldi. Ama müzikten çok kitapları severdi. Ona kitap ver, canını ye. Ev kitaptan geçilmiyordu. Allah için Dimitro'nun bir oda dolusu kitabı vardı. Küçük bir kızken annesinin peşinden koşar, her işinde yardım ederdi. Loksandra onu karşısında bir iskemleciye oturtur ve birlikte fasulye bamya ayıklarlardı. Ya da eline bir parça bez verir, eşyaların tozunu almaya yollardı. Gel gelelim okumasını öğrendikten sonra Kilio mutfağa adım atmaz oldu. Ortalıkta görünmedi mi onu babasının kitap odasında bulurdunuz. Dimitro bütün gün evde yoktu ve Loksandra da kitap odasına adım atmazdı. Madem okumasını seviyor bırak okusun çocuk. Bunda ne kötülük var? Kilio istediğini okurdu. Cassiani kitabı eline geçince çok heyecanlanmıştı. Bakırköy'deki eczacıya benzeyen kitabın kahramanı Akila'ya aşık olmuştu. Bir gün lavabonun üst yanında asılı olan aynanın karşısına geçmiş, masum bir yüz takınarak banyonun peşkirini peçe olarak başına sarmış. ''Tanrım'' diyordu, ''bu günahkar kadını.'' O anda birden odaya giren yeğeni Elengaki teyzenin kızı Efterpi, Kilio'yu bu halde görünce kahkahayı basmıştı. ''Nah deliye bak, deliye.'' Kilio bu olayı ömrü boyunca unutamadı. O gün utancından deliye dönmüştü. Kıpkırmızı olmuş, Efterpi'nin üzerine atılmış ve onu saçlarından yakalamıştı. Kilio'dan daha iri ve güçlü olmasına rağmen Efterpi'yi onun elinden kurtarmak için Loksandra'nın araya girmesi gerekmişti. Efterpi iri kemikli yapısıyla Loksandra'ya çekmişti. Kendi kızı Kilio'dan daha çok ona benziyordu. Benzemediği bir nokta vardı, beceriklilik ve temizlik. Annesi onu birkaç gün kalsın diye Pera'dan Bakırköy'e gönderdiği zamanlar Loksandra, Efterpi'yi banyoya sokabilmek için akla karayı seçmek zorunda kalıyordu. ''Gel dudum benim, gel kokonan benim, gel hamama gidelim, gel bak, hamamdaki Arap'tan sana ne güzel bonbon şekeri alacağım.'' İte kaka Efterpi'yi zorla arabaya sokarlardı. Hamama sokma da ite kaka ve zorla olurdu. Tarnana, Sultana ve Aleko da yardım ederlerdi. Çocuklar küçük olduğundan Loksandra hamama giderken onları da yanına alırdı. Her cumartesi sabahı erkenden hamam eğlencesi yapılırdı. Loksandra bir önceki akşamdan o günün yemeklerini hazırlardı. Tavuk çorbası ve sonra muhallebi. Serinletici içecekleri yapar ve yanlarına alırlardı. Sütlü badem ezmesi, portakal ya da vişne suyu, bir tatlı ve ona benzer şeyler. Hep sindirimi kolay yiyecekler. Yakınmış oldukları kına kuruyuncaya dek soğukluğa çıkıp oturmuş ve yalancı dolma gibi yağlı yemekleri atıştırmakta olan Türk ve Ermeni hanımları onları böyle görünce ''Ah ah ah ah'' yaparlardı. Efterpi'nin yıkanmasında onu soymak ve hamama sokmak konusunda Tarnana ile Aleko da yardımcı olurlardı. Ne var ki iki oğlan artık büyümüşlerdi. Bir gün nalınlarını kapan çıplak kadınlar ikisini de dışarıya atmak istediler. Bu kargaşalıktan bayılacak gibi olan Loksandra'ya ''Kocanı da getirip yıkasaydın bari'' dediler. Ona söyledikleri şu laflara bakın hele. O günden sonra Loksandra Efterpi'yi zapt edebilmek için Ariklo ile Ploplo'yu yanına alarak hamama gitmeye başladı. Kızı istediği gibi ovmak, sabunlamak ve keselemek için yardım gerekiyordu. Bir sabun, iki sabun, üç sabun, Allah'ın hakkı üçtü. Sonra durulama. Loksandra elindeki gümüş tası mermer kurnaya daldırır ve Efterpi'nin başından aşağı boca ederdi. Serinleyen bir iki şöyle bir oh çekerdi. Hadi bir tas daha dökeyim de çıkınca üşümeyesin. Hadi bir tanecik daha, neredeyse kokacaktın. Seni başıboş bıraksam kurtlanacaksın. Kurtlar zincir olup seni denize çekecek, haberin olsun. Haydi bir tas da benim hatırım için. Allah cezanı vermesin, gelin yıkıyoruz sanki. Çirkef, canımı burnuma getirdim bugün. Ve böylece kalın Bursa bornozuna sarılı Efterpi sıcak hamamdan soğukluğa çıkar ve oradan büyük soyunma salonuna geçerdi. Loksandra arkasından habire söylenir dururdu. Sonra da Efterpi'nin yeniden gönlünü almak için salonun ortasında satış sehpasının başında oturmakta olan zenci kadından ona ballı susamlı tatlılar alırdı. Çevresinde dönen küçük çocukları ile yaşadığı bu yıllar mutlu yıllardı. Ne var ki insanlar Tanrı'nın kendilerine verdiği şeylerle yetinmiyor ve durmadan daha fazlasını istiyorlar. Kazanıyor ve kaybediyorlardı. Durup dururken Dimitro Alekaki'yi okutmaya kalkmıştı. Onu Fener'deki Rum okuluna göndermek istiyordu. Fener uzak düştüğünden oğlanın Teodoro'nun evinde yatıp kalkmasının iyi olacağını düşünüyordu. Böylece diyordu, Camille'den Fransızca da öğrenir. Şu işe bakın, neden ille de Fransızca öğrensinmiş çocuk? Bunca yıl evinde yaşamış ve karısını baş tacı etmiş olan Loksandra'nın erkek kardeşi Kotso, Fransızca biliyor muydu? Karısını Tatavla'da kraliçeler gibi yaşatan Manolio, Fransızca biliyor muydu? Teodora gibi çok para kazanabilmesi için çocuğun Fransızca öğrenmesi gerektiğini söylüyordu Dimitro. Çok parayı ne yapacaksın bre? Şimdi yediğinden daha fazlasını mı yiyecek? Zengin olan kim bre? Azla yetinen mutlu olur. Zenginlik budur. O gün kendisini Galata'ya götüren vapurda Loksandra rüzgardan sersemlemiş bir halde oturmuş, bütün bunları düşünüyor ve içini çekiyordu. Panayamu, Agato'nun kolay doğum yapmasına yardımcı ol. Ay Nikola, denizi sakinleştir de vapurumuz sağ salim yerine varsın. Tatavlalıların ebesi Kanarakena'ya Loksandra'nın pek güveni yoktu. Ah tanrım, insan dediğin ne ki? Hayat dediğin ne ki? Bir nefes, para neye yarar? Para deyince aklına kömürlükteki altın küpü geldi ama endişeli olduğu için altınların hepsini Balıklılı Meryem Ana'ya adayıverdi. Panayamu mucizeni göster. Agato hayırlısıyla doğursun, sağlam çocuk doğursun ve altınların hepsi senin olsun. Hepsini yoksullara dağıtacağım. Yetim kızları evlendireceğim. Herkese, dünyaya yardıma koşacağım. Amin. İstavros çıkardı ve bagajını toplamaya başladı. Çünkü vapur düdük çalıyordu. Galata'ya yaklaşıyorlardı. Başının sersemliği ve ürpertisi geçmişti. Bavulunu ve bohçalarını yüklenerek kararlı adımlarla vapurun iskelesine doğru ilerlemeye başladı. Galata Köprüsü'ne adımını atar atmaz, ''Sana teşekkür ederim Meryem Ana'' dedi. Agato'nun kazasız belasız doğum yapacağından emindi. Öyle de oldu. Loksandra'nın Tatavla'ya gelişinden 2 saat sonra Agato güzel bir oğlancık doğurdu. Allah'a şükürler olsun. Loksandra'nın şükürü, ah dünyada bundan daha büyük mutluluk var mı demekti. 11. Bir yaz akşamı altın sarısı bir kavunu kıpkırmızı bir büyük tabak içinde keskin bir bıçakla kesmek. Ah mutluluk bu değil mi? Uzun bir yolculuktan evine dönen yolcunun uzaktan köyünü görmesi, ırmağın iki yakasından gelen kadın ve çocuk seslerini, ana dilini duyması. Ah mutluluk bu değil mi? Cin Şeytan'ın 33 Mutlu Anı kitabından. Loksandra'nın en mutlu anlarından biri bütün işlerini bitirdikten sonra eline oyasını alıp alt odada ikindi kahvesini içmekti. Tatavla'da 2 hafta kaldıktan sonra oradan ayrılan Loksandra'nın Bakırköy'e ayak basar basmaz burnuna evinin ve avlusunun kokusu, evinin yanındaki Reşat Paşa'ya ait bahçenin kokusu geldi. Nisan yağmurları kesilmişti ve Reşat Paşa'nın bahçesindeki selvi ağaçları yemyeşildi. Loksandra'nın kavağı yaprak açmaya başlamıştı ve duvarın üzerinden hanım Elisi'nin yeni tomurcukları görünüyordu. Bahçesinin küçük kapısı açıktı ve pamuk tüylü kedisi Kalipso eşikte oturuyordu. Binbir gece masallarındaki şehrazadelere benziyordu. Anadolu kedilerinin en güzeliydi o. Loksandra'yı uzaktan görünce nasıl da tanımıştı. Ah mutluluk bu değil miydi? Mahallenin köpekleri de onu hemen tanımışlardı. Köpek seslerini duyan Tarnana, elinde delikli kepçeyle mutfaktan sokağa fırlamıştı. çocukları ve sultana, bir de çam ağacında zamansız cırlamaya başlayan cırcır böceği, hepsi birden yaygaraya başlamışlardı. Evin oluğunda kırlangıçlar yuvalarını yeniden kuruyorlardı. Allah'a şükürler olsun. Şair olmak için şiir yazmaya ne gerek, müzisyen olmak için notaları bilmeye ne gerek, cennete gitmek için dindar olmaya ne gerek, işte cennet gözleri görene, sen de görecek göz yoksa yerde de gökte de cenneti bulamazsın. O akşam da köşesindeki minderine oturdu, dikiş bohçasını önüne aldı ve yeni doğan bebeğe önlük dikmek için yumuşak bir patiska parçası aramaya başladı. Bohça alt üstü. Kendisi tatavladayken içine yabancı el girmiş olacaktı. Bohçadaki eşyalarını düzeltirken söyleniyordu. Allah cezalarını vermesin bunların. Eline deniz mavisi bir bez parçası alarak ayağa kalktı. Bu bohçaya nasıl girmişti, nereden gelmişti? Aa, annesinin dikmiş olduğu eteklikten artan parçaydı bu. Bakın bakın, kaç yıllık parçaydı. Bez elinde duygulanarak yerine oturdu. Bakındı hele, bu fistanı giymiş, soluncaya kadar giymiş ve eskitmişti annesi ve giyen kişi çoktan ölmüştü. Oysaki bu parça yepyeni kalmıştı. İnsan neydi ki? Na işte, eski perdelerinden bir parça. Şu parça da Alekaki'yi doğurduğunda dikmiş olduğu pamuk fanila'dan. Ah, kendi gelinliğinden artan parça değil mi bu? Bütün geçmişi gözlerinin önünde canlandı. Bütün geçmişi bir bohçanın içine bağlanmıştı. O anda biri cama vurdu. Aman, Loksandra yerinden hopladı. Ne görüyordu? Reşat Paşa'nın baş adıması. Kara yüzünü cama yapıştırmış ona bakıyordu. Başıyla camı aç işaretini yapıyordu. Eli ayağı titreyen Loksandra camı nasıl açsındı? Ne kımıldayacak ne de konuşacak haldeydi. Ağzının tükrüğü kurumuştu. Zence dayatıyordu. Aç diye bağırıyordu. Paşa sizin kediyi çok beğenmiş. Onu istiyor. Loksandra ağzı bir karış açılmış boş gözlerle ona bakıyordu. Loksandra Araplardan korkardı. Şeytan, şeytan da böyle kapkara değil miydi? Şeytanın da soyu sopu yok muydu? Şeytanlarda dişilik, erkeklik yoktu. Türk konaklarındaki lalalar da öyleydi. Kapkara ve soysuz. Kadın gibi incecik sesleri ve şalvarlarıyla bunlara erkek denir miydi? Lala yeniden, paşa sizden kedinize ona vermenizi rica ediyor dedi. Sanki Loksandra'nın kızını istiyordu. Loksandra birdenbire kıpkırmızı kesildi. Şakağındaki bir damar atmaya başladı. Gözleri karardı, sesi kısıldı. Hangi kediyim oraya? Kalipso'yu mu? Delirdiysen bir papaza git de şeytanlarını kovdur. Araplardan ve paşadan duyduğu korkuyu unutuvermişti. Onun kızdığını gören Arap, küçük parmağından zümrüt bir yüzük çıkardı, ona gösterdi. Paşa bunu size yolladı. Loksandra, gözün kör olsun dedi, haydi git. Arap doğruldu, ona baktı. Loksandra elini minderin yastığına vurarak, git more diye bağırdı. Arap dikilip duruyordu. Loksandra istavroz çıkardı. Güzel Allah'ım, beni şeytandan koru. Arap kuşağından bir para kesesi çıkardı. Ah, Allah cezanı versin nankör. O anda Loksandra'nın bütün cinleri başına üşüştü. Tarnana, tarnana! Ayağa kalktı, terliklerini aramaya başladı. Şu batasıca terlikleri de neredeydi? Ne zaman bir cinayet hazırlığına kalkışacak olsa, terlikleri ortadan yok olurdu. Baltayı getir, öldüreyim şu herifi diye bağırıyordu. Tarnana yetişmeye kalmadı, Arap sırtını dönüp gitti. O gece Loksandra ile Dimitro'nun gözlerine uyku girmedi. Olacak iş mi bu yaptığın Loksandracığım? Yaktın bizi karıcığım. Ne yapaydım yani Dimitro, hayvanımızı mı vereydim? Korku dolu bir hafta geçti, bir aksilik çıkmadı. Yalnız 10 gün sonra Kalipso ortadan yok oldu. Toz olmuştu. Sanki yer yarılıp içine girmişti. Loksandra ikide bir avluya çıkıp çağırıyordu. Kalipso duysun da koşup gelsin diye mutfak bıçağını bileyerek bahçede dolaşıyordu. Nah, pisi pisi pisi. Onun arkasında tarnana baltayı kıyma tahtasına vura vura dolaşıyordu. Pisi pisi pisi, nah pisi pisi pisi. Kendilerine et ziyafeti çekileceğini sanan mahallenin bütün kedileri kuyruklarını dikerek bahçeye toplanmışlardı. Yeri göğü inletiyorlardı. Pist, nankörler, yere düşüreceksiniz beni, aman pist. Gitti Kalipso, bulunamadı. Bir ay sonra Kona Anika onlara ağlamamalarını, Kalipso'nun paşanın hareminde krallar gibi yaşamakta olduğunu söyledi. Kendine ısmarlamış olduğu dantelaları paşanın küçük hanımına vermek için konağa giden Anika Kalipso'yu altın odada yayılmış yatarken görmüştü. Şimdi onu dünya güzeli diye çağırıyorlardı. Loksandra, Onu benden alanın elleri kırılsın diye bağırdı. Ondan sonra zayıf ve suratsız, iplik gibi sesi olan bir sokak kedisi bulup eve getirdi. Paşaya olan korkusundan bir daha eve güzel kedi sokmamaya yemin etti. Zamanla Araplara olan korkusu yeniden başladı. Paşanın ilk hanımı yanında hadımı arabasıyla kapı önünden geçerken, Loksandra, Arap'ı görmemek için perdeleri indiriyordu, gözlerini kapatıyor ve istavrozunu çıkarıyordu. Ey Hazreti İsa, kötülük tohumu ekenleri cezalandır, kaldır elini ve İstanbul'u aldıkları yetmiyormuş gibi kedimi de alan paşalardan kurtar bizi. Bu paşa da köpeğin biriydi. Köpek deyince aklına İstanbul'un köpekleri geldi. Gerçekten de o günlerde İstanbul sokak köpekleriyle doluydu. Kimi köpekler akla hayale gelmeyecek derecede doğurma yeteneğine sahiptiler. Bu aşırı çoğalmayı önleyebilmek için kimsenin bir şey yapmaya cesareti yoktu. Sakın ha, merhametli padişah onların koruyucusuydu. Türkiye'de yaşayan pek çok azınlık ise böyle bir koruyucudan yoksundu. Köpekler sürüler halinde yaşıyorlardı ve her mahallenin kendi sürüsü vardı. Akı, karası, alacası, geçen yılın enikleri, bu yılın enikleri, sürübaşı, sürübaşının halefi ve rakibi, mahallenin en güzeli, en sevilmeyeni, şanslısı, tembeli ve benzeri. Her mahallenin sınırlarını köpekler kendi aralarında çizerlerdi. Kimi kez gönül oyunları nedeniyle bu sınırlara saygı gösterilmediği olurdu. Ama sınırları hiçe sayan köpek, önce yabancı mahallenin köpeklerince sağ salim geri dönmeyi başarırsa, kendi mahallesinin köpeklerince bir güzel hırpalanırdı. Sınıra gelince kovalayanlar durur, kovalanan ise kendi sürüsünün komutanınca teslim alınırdı. ''Dur, nereye gidiyorsun?'' ''Memleketime, kokuna bir bakalım, bizden misin?'' Sessizlik. Bütün sürü soluğunu tutmuş. Ölüm tamburunun çaldığı an. Karşısındaki her köpek burnunu gelip onun en duyarlı yeri olan kıçına gömüyor. Sinir savaşı. Korkup kuyruğunu apış arasına sıkıştıran hapı yuttu. Ve birden kaslar gevşiyor. Kuyruklarını sallamaya başlıyorlar. Art ayakları ile yeri birkaç eşeliyor ve böylece kaçağı yeniden aralarına kabul ediyorlar. Ve böylece ağırlamalar, salto atmalar ve duvara işemeler başlardı. Aferin, aferin. Bu köpekler sahipsiz oldukları için herkesi seviyorlardı ve mutluydular. Buna karşılık sürünün komutanına bağlıydılar. Sürünün komutanı da mahallenin Loksandrasına bağlıydı. Adam ısırdıkları hiç olmamıştı. Çok havladıkları ise bir gerçekti. Yabancı mahallenin tulumbacılarına havlarlardı. Eskici Yahudi'ye ve Çingene'ye de havlarlardı. Yangın var diye bağıran bekçiye hırladıkları da olurdu. Mahallede en sevdikleri kişinin kapısında da durup dururken havladıkları olurdu. Ama buna pek havlama denilemezdi. Gaf gaf diye gönüllerinin derinliklerinden gelen bir sesti bu. Sevgi ve teşekkürün bir ifadesiydi. Bir de dayılıkları vardı. Uyu sen, kapını ben beklerim. Ve duvara işerlerdi. 6. ayrımın sonu, sayfa 55.